Hüseyin abi buyur.
Ehl-i Şia'da usulü din olarak geçen, Ehl-i Sünnet'te de imanı şartları olarak geçen maddeler var. Ehl-i Şia'da tevhid, adalet, nübüvvet, imamet, meat olarak
geçen. Evet.
Ehl-i Sünnet'te de melekleri iman, ahiret iman, kader ve şerde iman, kader ve şerden,
kader,
hayır ve şerden,
ve hayır ve şer.
Evet, Allah'tan geldiğine kadere iman.
Evet.
Çünkü bu ikisi arasındaki bir temel farkın altını çizebilir miyiz? Ehl-i Şia'daki başlıkları bir alt başlık olarak, temel olarak. Bir de furu'u din olarak geçen maddeler var ya da ona Ehl-i Sünnet'te İslami şartlar olarak geçiyor.
Evet.
Ehl-i Şia'daki İslami şartlara geçen Ehl-i Sünnet'teki 5 madde Ehl-i Şia'da furu'u din olarak kaç madde olarak, temel madde olarak geçiyor?
Evet.
Onları başlıklar halinde.
Şimdi arkadaşlar, usulü din, dinin asılları. Usul, asıl kelimesinin çoğuludur. Asıl, bir şeyin aslı, temeli. Usul ise asılları, temelleri. Usulü din, dinin asılları, dinin temelleri. Dinin temelleri dediğimiz zaman, üç ana omurga temel var. Tevhid, nübüvvet, me'ad. Ve bu üç temel açısından Yahudilerle, Hristiyanlarla ve Müslümanlar arasında bir ihtilaf yoktur. Yahudilerden Musa aleyhisselamdan sonraki peygamberleri kabul etmediklerinden dolayı yol ayrımı başlıyor. Hristiyanlarla İsa aleyhisselamdan sonraki peygamberimizi kabul etmemelerinden dolayı yol ayrılıyor. Yoksa temel mefkure olarak Yahudi'de tevhide, nübüvvete ve me'ade inanırlardı. Nübüvvet konusunda Yahudilerle Musa aleyhisselamdan sonra ayrıldık. Hristiyanlarla İsa aleyhisselamdan sonra ayrıldık. Bu muharref olmayan Musa Aleyhisselam'a gelen dine inananlarla İsa Aleyhisselam'a gelen dine inananlar açısından böyledir. Daha sonra muharref Yahudilik, muharref Hristiyanlığa gelince Hristiyanlar Allah üçün üçüncüsüdür deyince tevhidden onlardan ayrıldık. Allah üçün üçüncüsüdür deyince biz tevhid konusunda şeylerden ayrıldık Hristiyanlardan. Yahudiler ise Üzeyir Allah'ın oğludur dediklerinden dolayı tevhidde bu sefer onlardan ayrıldık. Bizim inandığımız tevhidde beşere nispet edeceğimiz hiçbir şey Allah'ta yoktur. Oğul edinmek, doğmak veya doğurmak veya doğurulmak beşeri ve mülki ve maddi bir olaydır. O yüzdendir ki hadis-i şeriflerde, rivayetlerde İhlas-ı Şerif yani Kul Huvallahu okumanın çok faziletlerinden bahsedilir. Üç kere Kul Huvallahu okuyan insana bir Kur'an'ı bitirmiş sevabı verileceği vaat edilir. Niye? İhlas Suresi'nin diğer bir adı nedir? Tevhid Suresi. Evet. Estağfirullah. Kul Huvallahu ehad. De ki o Allah birdir. Allahu samed. Onda hiçbir, o Allah'ta hiçbir eksiklik yoktur. Hiçbir boşluğu kabul etmez. Bunlar bizim ancak bulabildiğimiz karşılıklar. Tarih boyu bütün alimler, lügatçılar Samed'e birebir karşılık bulamadılar. Samed ismine Allah-u Teala'nın birebir karşılık bulamadılar. Yaklaşık karşılıklar verdiler ki o yaklaşıklardan bir kısmı boşluk kabul etmez. O hiçbir boşluğu kabul etmeyen Allah'tır. Hiçbir eksikliği kabul etmeyen Allah'tır. Lem yelid ve lem yulet. Burada da Yahudileri ve Hristiyanları reddediyor. O ne doğmuştur ne de doğurulmuştur. Ve lem yekun lehu kufuven ehad. Hiçbir şey ona denk olamamıştır. O bu konuda tektir. İhlas suresiyle biz Yahudilerden ve Hristiyanlardan ayrıldık. Şimdi dolayısıyla usulü din denildiği zaman Müslümanlar üzerine geliyorum. Tevhid, nübüvvet ve me'ad dinin asıllarını anlatmak için yeterlidir. Ama niye Şia'da tevhidin yanı sıra adalet, nübüvvetin yanı sıra imamet geldi? Niye Sünnilerde Allah, melekler, kitaplar, peygamberler, kader, hayır ve şer geldi, altıya çıktı? Şimdi Şia'nınkine biraz sonra geleceğim, önce Sünnilikine gelmek istiyorum. Sünnilikte ilmi bir problem var. Allah'ı kabul eden bir insan, peygamberi kabul eden bir insan otomatikmen melaikeleri ve kitabı ne yapmış olur? Kabul etmiş olur. Peygamber kitap getirdi diyorsun, değil mi? En son peygamberin getirdiği kitap Kur'an. Peygamberi kabul ettiğin zaman kitabında ne yapacaksın otomatikmen? Kabul edeceksin. E bu kitap nasıl geldi? Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla geldi. O neymiş? Melaike. O zaman melaikeleri de kabul edeceksin. Yani nübüvvetin kabulü melaikelerin ve kitabın kabulünü de icbar eder. Zorunlu kılar. Bunu zikretmenin bir alemi yoktur. Bu asıl olmaz. Bu aslın arkasından gelen nübüvvetin bir lazimesidir. Lazımlık asıl değildir. Nübüvvetin lazimesi kitap, nübüvvetin lazimesi melaike. Nübüvvet kabul ettim diyen insan zaten melaikeyi ve kitabı da kabul etmiş olur. İkincisi, kadere inanmak. Kadere inanmak sonradan ilave edilmiş bir olgudur. Tevhidi kabul eden bir insan kaza ve kaderi de otomatikmen kabul etmiş olması gerekir. Tevhidi anlayan, bütün bir varlık aleminin üstünde Allah-u Teala'nın varlığının baskın, etkin, o ne derse onun olduğu, o faydanın ondan geldiği, zararın ondan geleceği ilmini de zaten tevhidin içinde görmek zorundasınız. Mesela ben şu anda usulüddin dersini yapıyorum. Yaklaşık 4. yıla girdik. Tevhid kısmını bitirdik, adalet kısmına geldik. Adalet kısmında kader ve kaza kısmını inceliyoruz. Önce kulun fiillerini işlemiştik. Özgür irade sahibi miyiz, değil miyiz işlemiştik. Dolayısıyla bu tevhidin bir parçasıdır. Tevhidi anlamış bir insanın kaza ve kader diye ayrı bir asıl oluşturması gereksizdir. Çünkü din buna asıl demiyor. O tevhidin bir cüz'ü, tevhidin bir parçasıdır. Hayır ve şer Allah'tan olduğu olgusu da yine sonradan eklenmiş siyasi gerekçeli bir iştir. Düşünün ki o günkü kılıç zoruyla halife olmuş bir adam bizim verdiğimiz Allah'ın verdiğidir, bizim vermediğimiz Allah'ın vermediğidir diyor. Adam halife ya, Beytülmal'da onun elinde ya. Beytülmal'dan dilediğine veriyor, dilediğine vermiyor. Birine fazla veriyor, birine az veriyor. Diyor ki bizim verdiğimiz ve vermediğimiz Allah'ın vermesi ve vermemesidir. Biz birine az verdik, birine çok verdiysek bu Allah'ın az vermesi ve çok vermesidir. Başımıza falan geldi, Allah getirdi. Ama adam zalim, ne yapacağım Allah getirdi, sabredeceksin. Filan geldi, Allah getirdi. Şer diye addettiğiniz şeyi de Allah'a nispet verdi. Hayır diye addettiğiniz şeyi de Allah'a nispet verdi. Bunların teferruatı çok uzundur. Ben özet geçiyorum. Siyasal bir olgudur bu. Zalim sultanların zulmünü Allah'a nispet etmek için böyle bir itikat geliştirdiler. Şer de Allah'tandır dediler. Oysa ilim, akıl ve mantık diyor ki şerrin aslen varlığı yoktur ki onu ya Allah'a nispet veresin ya da vermeyesin. Varoluşta, alemde her şey aslen hayırdır. Bir yerde hayır yoksa şer vücut bulur. Şerrin vücudu nisbidir. Hayrın olmadığı aynen yalan gibidir. Yalan aslen yoktur. Değil mi? Konuşma fiili vardır. Konuşma fiili. Ve bu fiil de güzel bir fiildir. Fakat doğru sözün söylenmediği yerde ne olur? Yalan olur. Yalanın vücut bulabilmesi için doğrunun terki gerekir. Mesela doğrunun yok olması için veya var olması için doğrunun terki veya varlığı söz, doğru zatı itibariyle vardır. Doğru vardır. Ama yalan yoktur. Yalan doğrunun terk edildiği yerde büyür. Şer de öyledir. Şer diye bir şey yoktur. Hayır vardır. Hayrın olmadığı yerde şer vücut bulur. Dolayısıyla şerrin varlığı hayrın yokluğuna muhtaçtır. Ama hayrın varlığı bir şeye muhtaç değildir. O zatı itibarıyla vardır. Dolayısıyla hem ilmen burada bir yanlış vardır, hem de siyasi bir gerekçeden dolayı oluşturulmuş bir şeydir. Şia'da ise ne demiştik aslında? Usulü din için tevhid, nübüvvet ve me'ad yeterlidir. Ama Şia tevhidin yanına adaleti koydu. Bu da ümmetin parçalanması, ilmin merkezinden, Allah Resulü'nün vefatından sonra ilahi otoriteden ayrılanların ayrılışlarını gerekçelendirmek için ileri sürdükleri yanlışların ortadan kaldırılabilmesi için yanına adaleti eklediler. Zira az önce ne dedik? Zalim sultanların zulmünü Allah'a nispet etmek için onlar hayrihi ve şerrihi minallahi teala deyince bu tarafta emanet ehli bu sefer tuttu, tevhidin yanına adaleti koydu. Allah adildir. Allah kullarına zulmetmez. Allah zalimlere geçit vermez. Zalimlerin yaptığı bütün fiillerden Allah beridir, uzaktır. Zira müşriklerden bahsederken Allah-u Teala buyuruyor ki Allah müşriklerin yaptıklarından ve Allah'a ortak koştuklarından beridir. Allah müşrikler neyinden beri olur arkadaşlar? Amellerinden beri olur. Kendilerinden beri olmaz. Müşrik de olsa onlar Allah'ın kuludur. Allah onları rızıklandırıyor. Allah onlara hayat veriyor. Fakat onların amellerinden Allah beridir. Dolayısıyla Ehl-i Beyt imamlarımız aleyhisselam tevhidin anlaşılabilmesi için adaletin, Allah-u Teala'nın adalet vasfının anlaşılması gerektiğini söylediler ve adalet olgusunu öne çektiler ki alt başlık olarak bir yığın mevzusu var. İşte güzellik, çirkinlik zatı midir, değil midir, akli midir, değil midir? Efendim Allah'a zulüm ittihaz edilebilir mi? Efendim kul iradesinde özgür müdür, değil midir? Kul kendi fiilinin halıkı mıdır, değil midir? Kader zorlayıcı mıdır, değil midir? İnsan kader karşısında bir robot gibi midir, yoksa özgür müdür? Kaza değişir mi, değişmez mi? Bunların hepsi adalet bahsi içerisinde imamlarımızın bereketiyle izahını bulmuş, karşılığını bulmuş oldulardır. İmamet niye eklendi? Nübüvveti eksik anladı ümmet. Nübüvvet Allah'la kullar arasında otoritenin Allah'a ait kalmasının beşeri tecellisiydi. Resulullah'tan sonra ümmet dini Allah'tan kopardı. Allah'ın seçtiği otoriteyi inkar etti. Dolayısıyla Ehl-i Beyt aleyhisselam bu tahrifatın önünün alınabilmesi için nübüvvetten sonra da imametin anlaşılmasını istediler. Eğer ümmet peygambere itaat etselerdi, peygamberin vefatından sonra Allah'ın atadığı otoriteye Ali İbni Ebi Talib'e devamen 11 imama aleyhisselam iman etselerdi, beyat etselerdi ki çoğu etmişti gadi ruhunda, beyatlerini bozmasalardı. Femen nekese fe innema yenkusu. Her kim ki beyatlerini bozarsa kendi nefisleri aleyhine bozar. O kendi nefisleri aleyhine beyatlerini bozmasalardı nübüvvet asıl olarak yeterliydi. İmamet nübüvvetin bir cüz'üydü. Zikre gerek yoktu. Ama ümmet dini tepetaklak edip tahrif edince o tahrifin önünün alınabilmesi için, yani eğer anlaşılabildiyse hayır ve şer Allah'tandırın doğurduğu fitneyi ortadan kaldırabilmek için adalet, dikkat ediyor musunuz? Meleklere ve kitaplara iman tahrifiyle peygambere rağmen melek ve cüz olan kitabı koydular. Niye? Biz kitaba itaat ediyoruz. Yok, bu taraf dedi ki kitaba itaat etmeniz yetmez. İmama itaat edeceksiniz. İmameti öne çek. Hayır ve şerrin karşılığına adaleti çekti. Kitabın karşılığına imameti çekti. Ve nitekim Allah Resulü veda haccında ümmetine neyi emanet etti? Neyi?
Kur'an ve
Ehl-i Beyt'ine emanet etti. Ehl-i Beyt ki daha önce sohbetlerimizde de işledik. Ehl-i Beyt'siz Kur'an her zalimin zulmü için çekiştireceği, dönüştüreceği, değiştireceği, tahrif edeceği, istismar edeceği bir kitap olur. Bu kitabın iki kabiliyeti vardır. Ve bu iki kabiliyetinde Allah bu kitapta kendisi bize ifade ediyor. Bu kitap sizi karanlıktan aydınlığa çıkarır. Bu kitap inananları karanlıktan aydınlığa çıkarır. Bu kitap inananların imanını artırır. Diğer karakterine bu kitabın, bu kitap kimilerinin küfrünü artırır. Aynı kitap. Küfrünü artırır, kapısı nerede açılıyor? Onu Ehl-i Beyt'ten soyutladığınız zaman küfrünü artırır kısmı açığa çıkıyor. Bizi Ehl-i Beyt'in yoluna hidayet eden Rabbimize hamdolsun. Bize bu lütufta bulunduğu gibi o hidayet ettiği imamlarımızın ahlakıyla bizi ahlaklandırsın.
Amin.
Onların ilimleriyle bizi ilimlendirsin.
Amin.
Halleriyle bizi hallendirsin.
Amin.
Bizim durumumuz imamların imametini inkar edenlerin durumundan çok riskli ve tehlikelidir arkadaşlar. Çünkü Allah-u Teala diyecek ki ben size bu imamların velayetinin inkar edildiği bir toplumda sizi bunlara hidayet ettim. Gerek ki siz bu imamları inkar eden ama takvalı yaşayan, namazını kılan, orucunu tutan, zekatını veren, haccına giden, helaline riayet eden, haramına riayet edenden daha çok, değil mi? Bunlara riayet etmeliydiniz. Onlar günaha düşebilirlerdi. Onların din mantığı Ehl-i Beyt'in nurundan mahrum kalmıştı. Ama sizin günahınızın gerekçesi burada para etmez. Zira ben sizi günahsız, hatasız, kusursuz, pürüzsüz, ihtilafsız bir yola hidayet ettim. Allah bizi o yolun gerçek amillerinden eylesin.
Amin.
Meat konusunda şey yok, üç aşağı beş yukarı. Yani az önce Alparslan abinin sorduğu soruda olduğu gibi şefaat konusunda problem var. Doğrusunu isterseniz, yani belki kaba geliyor ama kısa yoldan mevzuyu izah etmek için ben onu söyledim. Şefaati inkar kültürünün temeli, haydi sizi peygambere götürelim, sizin için bağışlanma dilesin denildiği zaman kibirle yüz çeviren sahabelere dayanıyor. Meadle ilgili şefaat konusunda problem var bir. İkincisi, yine meade tekabül eden Allah'ın adaletinde ama izahını bulan şeyler var. Çünkü eşarilerin şöyle bir mantığı vardır. Bu mantık ahirete de tekabül eder. Allah bütün peygamberleri ve salihleri cehenneme atar, bütün müşrikleri ve kafirleri cennete atarsa bu güzeldir. Zira Allah yapmış. Allah yaptığı güzeldir diyor. Ya tamam da mübarek. Allah peygamberlerinden ne istiyor ya? Niye götürsün cehenneme atsın? Kafirden Allah'ın arasında nasıl bir anlaşma oldu ki tutsun onu, cennete götürsün. Dolayısıyla Ehl-i Beyt Mektebi adaletin dati olarak var olduğunu, yani Allah şuna adildir, adalete uygundur dediği için değil, adalet güzeldir dediği için adalet güzel değil, adaletin kendisi güzel olduğu için adalet güzeldir. Eşer dedi ki yok hayır, Allah dediği için güzeldir. Ve bu avam halkın hoşuna gitti. Oysa Eş'ari bunu niye söyledi? Nasıl ki peygamberleri cehenneme atarsa güzel olur, Yezid'i başınıza getirirse o da güzel olur. Değil mi ki Allah getirmiştir? Yukarıdan baktığın zaman güzel gibi görünüyor. Ama pratik hayata uyarladığın zaman Marx'ın inkarına gerekçe olan din ortaya çıkıyor. Marx ne demişti din için? Afyon demişti. Bu Eş'ari okuma biçimine bakarsanız din afyondur. Marx haklıdır. Marx'ın haksızlığı nerede? Dini sadece Müslümanların içerisinde, Müslümanların tarihine hakim olmuş, Yezid'i kut sayanların baktığı yerden okudu. Hiç Ali'nin durduğu yerden ve Ali'nin baktığı yerden okumadı. Ali'nin durduğu yerdeki din Afyon değildir. Furuuddin'e gelince, Furuuddin dediğimiz gene Sünnilerde namaz, oruç, zekat, hac ve kelime-i şehadet diye geçer. az önceki anlattıklarımdan eğer ilmi bir netice aldıysak, kelime-i şehadet Firuddin'den olur mu arkadaşlar? Bakın Firuddin'den diye sayılanlarda bir gariplik. Namaz bizim yapıp etmemiz gereken şeyler değil mi? Oruç bizim yapıp etmemiz gereken şeyler. Zekat yapıp etmemiz gereken şeyler. Hac bizim yapıp etmemiz gereken şey. Kelime-i şehadet. Yapıp edeceğimiz ne var orada? Hiçbir şey yok. Bir ilan var. Bir kabul var. Dolayısıyla bu kelime-i şehadet kısmı usulüddinle alakalıdır. Ben şehadet ederim ki Allah birdir. Az önce ne demiştik usulüddinin aslına? Tevhid. Budur işte tevhid. Eşhedü en la ilahe illallah. İkincisine demiştik? Nübüvvet. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Dolayısıyla şimdi burada problem var. Bu abilerimiz niye bu bizim yapıp etmemiz gereken şeylerin yanında ideolojik bir manifestoyu eklediler? Kelime-i şehadeti oraya eklediler. Aslına baktığımız zaman Ehl-i Beyt'in öne çektiği Firuddin'den şeylerin belki gölgelenmesi için. O gölge nedir? Firuddin'de, Ehl-i Beyt mektebinde namaz, oruç, zekat, humus, hac, emri bil maruf, nehyanil münker, tevella ve teberrayı saydılar. Kelime-i şehadeti buraya çeken insan bu saydıklarından hangisini gölgelemek isteyebilir? Size bilmece sorusu. Hangisini gölgelemek ister? İki şeyi gölgelemek. Bir, emri bil maruf, nahyanil münker. Bugün dikkat ederseniz yavaş yavaş ülkemizde de din adına konuşacak kimselerin devlet tarafından yetkilendirilmiş olması gerekiyor. Aşamasına gelemiyor. Yani bu süreç devam ederse yarın öbür gün bizim devletimizin polisi buraya gelir. Dolayısıyla sen ne konuşuyorsun buradadır? La kardeş Allah'tan peygamberden bahsediyorum diyeceğiz. Nereden aldın yetkiyi? Valla kimsenin yetki veriyor. Bu arkadaşlar beni seviyorlar. Geldi. Hayır diyecek. Alıp götürecek beni buradan. Buna da hazırlıklı olun. Emri bil maruf nahyani münker yapıyoruz biz şu anda burada. Değil mi? Her Müslümanın üstüne farzdır. Onu örten adam dedi ki bu iş devletin işidir. Devletin de emrettiği mutlaka maruftur. Nehyettiği mutlaka yanlıştır. Yezid şunu emrediyorsa o maruftur. Yezid şunu nehyediyorsa mutlaka ondan uzak duracaksınız. Hemen aklıma gelen İbni Kesir'den bir rivayet aktarayım. Muaviye Küfe'ye bir vali atar. İbni Kesir'in El Bidaye ve Nihaye'nin 5. cildinden aktarıyorum. Vali Küfe'ye gelince şehrin önüne gelenlerini toplar ve der ki bu şehrin en dindar, en müttaki adamı kim? Derler ki falan. Ben onun evine götürün der. Giderler kapıyı çalarlar, adam çıkar. Ben yeni atanmış valiyim. Hoş geldiniz vali beydir. Hoş bulduk. Senden bir ricam var der. Buyurun sayın valim. Benim vilayetim döneminde, ben burada vali olduğum sürece evden çıkma. Dikkat edin. Kitabı bir bilgi aktarıyorum size ben. Bir hikaye aktarmıyorum. Adam der ki, vallahi de billahi de ben namaz için evden çıkarım. Vali bakıyor diyor, kula olacak değil. Adam camiye gidecek daha namaz kılacak mecbur. Tamam diyor, hadi onu kabul ettik. Namaza git ama diyor, sakın kimseye emri bir maruf nahyanın mülkede bulunma. Tamam. Adam diyor ki, Allah'ın bana farz ettiği bir şeyi kim bana yasaklar? Vallahi de emri bil maruf nahyan münker yaparım. Küt kellesini uçuruyor. Ve bu olayı görenler merkeze gidip şeye şikayet ediyorlar. Muaviye'ye. Ey halife, senin gönderdiğin vali böyle böyle yaptı. Şehrimizin en dindar adamının kellesini uçuruyor. Ne yapayım diyor canımız. Gidin diyor cenaze sahiplerine sorun ne kadar istiyorlarsa diyetlerini vereyim diyor. Anladınız mı burayı? Emri bil maruf nahyanil münkerin Firuddin'in olmazsa olmazlarından olduğunun örtünün üstünün örtülmesi lazım. Bu mevzuya Kur'an çerçevesinden bakalım. Kur'an çerçevesinde Allah-u Teala diyor ki siz emri bil maruf nahyanil münkeri terk edersiniz de Allah sizin başınıza zalimleri musallat eder. Kötüleriniz başınıza musallat olur. O zaman da içinizden iyiler o zalimden kurtulmak için dua ederler de Allah ondan duasını kabul etmez. Emri bil marufun terk edilmemesi lazım. Namaz gibi, oruç gibi, Tabii onun da disiplinleri vardır. Nasıl namazın disiplini varsa, haccın disiplini varsa, emri bil maruf nahyanın mükerinde disiplini vardır. Bu ayrı bir çalışma konusudur. Tevella ve teberra. Bunun da üstünün örtülmesi lazım. Tevella, dost olmak. Teberra, beri olmak. Arkadaşlar, hayatımızdan çıkardığımız şeylerden biridir bu. Sevdiğinizi Allah için seveceksiniz. Allah için sevebilmeniz için ise o kişinin en azından Allah'a muti birisinin olması lazım. Alkolik birini Allah için sevebilir misiniz? Zinakar birini Allah için sevebilir misiniz? Bir, önce Allah'ın sevdiğini, Allah'ın sevdiğine hükmedebileceğin temiz, amil, namazını kılan, orucunu tutan, insanlarla iyi geçinen, yani güzel bir Müslümanı seveceksiniz öncelikle ve Allah için seveceksiniz. Sevmediğinizi de Allah için sevmeyeceksiniz. Terk ettiğinizi de Allah için terk edeceksiniz. Bizim bugün sosyal hayatımızın tepe taklak oluş sebeplerinden biri de budur. Bir zinakardan beri olmayı, ama abi çok seviyorum ya, o benim kankim. Ya güzel kankin de bak, adam Allah'a karşı küstahlık etti, zina etti. Terk et onu. Ona arkadaşlık etme. Daha önceki derslerimde aktarmıştım. İmam Ali Aleyhisselam diyor ki, fasıklarla arkadaşlık etmeyin. Zira onun fıskından zamanla etkilenirsiniz. Fasık ise günahkar insan demektir. Günahkar insanlarla özel anlamda dostluk olmaz. İslami anlamda diyalog kurmak isteyebilirsin. Yani onu kurtarmak, ona emri bil maruf yapmak, nahyani münker yapmak için diyaloğun olabilir. Beşeri münasebetlerin olabilir. Ama onu özel dost olarak ne yapamazsın? Terakki edemezsin. Zira Furuuddin'in temellerinden, asıllarından olan tevella ve teberrayı icra etmiş olmaz. Zalimi sevemezsin. Zalime yardım edemezsin. Müslümandan beri olamazsın. Gelin Kerbela'ya gidelim. İmam Hüseyin'den beri oldular. Ve hepsi biliyordu ki İmam Hüseyin hakkın merkezindeydi. Niye beri oldular? İmam Hüseyin'in yanında olursak bizi öldürüleceğiz. O zaman İmam Hüseyin'den beri olalım. Tevella ve teberra Allah için olmalıdır. Öl ama İmam Hüseyin'den ayrılma. İmam Hüseyin'i terk etme. Öl ama Yezid'den beraber olma. Arkadaşlar, Hüseyin ve Yezid vallahi billahi bugün de var. Allah bizi Yezidlerden beri olanlardan eylesin.
Amin.
Allah bizi Hüseyin'in yanında olanlardan eylesin. Amin. O Hüseyin, bugünün Hüseyin'in kim olduğunun idrakine bizi ulaştırsın.
Amin.
Çünkü bu idrakin önünde ırkçılık engeli var, coğrafya engeli var, kültür engeli var, mezhep engeli var. O kadar çok engel var ki. Oysa bugünün Hüseyin'i var. Allah onları muhafaza etsin.
Amin.
Allah bizi onların yolundan da ayırmasın.
Amin. Amin.
Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.